Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Merhaba arkadaşlar, Bisiklet Sporu Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. En son bölümümüzde Tour de France başladı başlığı altında yapmıştık ve ilk haftasını genel olarak turun değerlendirmiştik. Şimdi ise tur bitti ve bu bölümde de artık bir turun değerlendirmesini yapalım dedik. Özgür abi merhaba.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biraz ara verdik gerçi, hem tatil girdi araya hem başka işlerimiz. Dolayısıyla Fransa turunu bir başlattık, bir de şimdi bitiriyoruz.
Aynen öyle oldu. Birer hafta, ilk önce ben son haftasında izin almıştım. Turunu daha rahat evde falan izleyeyim vesaire diye. Ondan sonra sen de hazır herhalde tur bitmişken sen de tatile çıktın bisikletçiler gibi.
Evet, şimdi, biraz öyle oldu. Bir de en son konuştuğumuzda ne olduysa zaten sonuna kadar da öyle gitti. O yüzden hani çok böyle arada ne bileyim çok enteresan bir olay olmadı yani. Biz en son konuştuğumuzda Wiggins favori diyorduk. Wiggins baştan sona favori olarak kaldı. Öyle gitti gitti yani.
Zaten iddia da kazandınsın herhalde böyle bir giz kazanınca.
Evet.
Daha tur başlamadan zaten bir giz. Yani sen zaten %90 falan diyordun hatta.
Tabii tabii öyle diyordum. Yani ya, tek çok sebebi tabii ki şey, aslında tek sebebi değil de hani Wiggins'e deseler ki bir Fransa turu hazırlayacağız, otur şunu hazırlar mısın deseler Wiggins ancak bu kadar hazırlayabilirdi parkuru. Yani kesin. Tam anlamıyla ona özgü bir parkurdu sanki. Yani zamana karşısı uzun, işte dağ finişleri az ve hani çok sert tırmanışlar içermeyen. Yani tabii ki sert tırmanışlar var da geçmiş yıllara kıyasla biraz daha yumuşatılmış falan filan. Yani her açıdan Wiggins'e uygun bir parkurdu. Ama Wiggins'in hakkını yemek lazım. Çok iyi hazırlanmış. Zaten çok formda gelmişti. Takımı da iyiydi. Yani takım ona göre kurulmuştu. Richie Porte ve Rogers ve Froome gibi önemli domestikleri vardı. Yani her anlamda mükemmel bir şekilde geldiler ve bütün planları tıkır tıkır çalıştı. Şanssızlık da yaşamadılar, işte kaza gibi ya da teknik arıza gibi.
Bir tane
gibi
şey oldu sadece, Sitsu bacağı kırılmıştı.
Evet, hatta
ama o da çok etkilemedi.
Evet. Çok etkilemedi çünkü çok güçlü bir takıma geldiler ve diğer takımları da çok güçsüz yakaladılar. Yani kimse kafa bile tutamadı. Liquigas birazcık karşı koymaya çalıştı. Onun dışında resmen kafa tutabilen olmadı. Yani tamamen teslim olmuş bir peloton izledik. Yani yıllardır böyle bir peloton görmemiştik diyebilirim.
Aynen. Şimdi o zaman biz yine hızımızı alamayı değerlendirmeye başlamış olduk az çok.
Evet.
Olmadı, tam değerlendirmeye geçmeden bir yine açılış, bizim kapanış sekansına
tabii,
bir değinelim.
Sekansı bu sefer bir değişiklik yaptık. Genelde işte bisiklet yarışlarındaki spikerin konuşmalarından sekans seçiyorduk. Bu sefer hoş bir parçayla merhaba diyelim dedik. Şarkımızın adı Şanzelize, zaten sözlerinden de anlaşılabileceği gibi. Yani söyleyen kişi de aslında Amerikalı bir şarkıcı, Joe Dassin. Joe Dassin Amerika New York kökenli bir şarkıcı. Ve 1938 doğumlu, 1980 yılında da çok genç bir yaşta, 41 yaşında kalp krizinden ölmüştü. Fransızca şarkılarıyla tanınır. Bu Şanzelize'de, neden Şanzelize? Tabii ki Fransa turu Şanzelize'de bitiyor. Böyle hoş bir benzeşme olacağını düşündük. Hoş bir örtüşme olacağını düşündük. Güzel de bir şarkı. O yüzden bugün böyle bir sekans seçtik.
Evet, bunu da anlatmışken o zaman artık yavaş yavaş bizi değerlendirmemize başlayalım. Şimdi
Bu
şöyle
arada
düşünelim.
şarkının tamamını bizim şeyin en sonuna
Evet.
sakladık. İlk başta biraz yarıda kestik ama tamamını en sonunda dinleyebilirsiniz. Yani programın en sonunda.
Bizi sonuna kadar dinlerseniz
Evet
ödül
evet.
olarak.
Biraz da o yüzden ödül olarak bu şarkıyı dinleyebileceksiniz.
Evet, şimdi şöyle yapalım o zaman. Değerlendirmeye başlamadan önce şöyle bir yapmayı düşündük. Ben şimdi teker teker hani bölüm diyorum ya, etapları kazananların ismini vereyim. Hani çok detaya bir etapları birer birer değerlendirmeden sadece kazanan ismini bir vereyim. Hani kim hangi etapları almış genel olarak ya da kaç tane etap almış, öyle bir fikrimiz olsun. Ondan sonra işte sarı mayo, yani genel klasman, sonra yeşil mayo gibi değerlendirmelerimize de zaten geçeriz.
Evet.
Şimdi zaten ilk, yani geçen bölümümüzde ilk haftayı iyi kapsayacak şekilde konuşmuştuk. Sanırım dördüncü etapa kadar falan anlatmıştık. Yine de kısa kısa değineyim tabii ben onlara. Şimdi prolog etabıyla başladı ve sonrasında 20 etap vardı. Bu seneki 2012 Fransa turunda. Prolog etabını Fabian Cancellara aldı. Zaten böyle olunca sarı mayoyu sırtına geçirip ilk hafta boyunca, yani 7. etapa kadar da taşımayı başarmıştı. 1. etap Peter Sagan, 2 Mark Cavendish, 3 Peter Sagan, 4 André Greipel, 5 André Greipel, 6 Peter Sagan şeklinde devam etti. Bu zaten daha çok ufak, özellikle birinci, nasıl diyelim, etapta bir ufak pançerlere göre bir finish vardı. Onun haricinde genel olarak düz profile sahip bir haftayı oldu. Zaten Cancellara da çok fazla zorlanmadan sarı mayoyu tutunabilmişti. Ondan sonra 7. etapla beraber zaten işler biraz şekillenmeye başladı ki zaten Bradley Wiggins bu 7. etapla
Evet.
beraber sarı
Daha
mayoyu
ilk
eline
dağ
geçirip
etabında Sky Show izledik. Yani dağ
Sky
atlılar
Show
etabı resmen.
tam uzay mekiği şeklinde parçaları teker teker taşıyarak Bradley Wiggins'i sonuna sarı mayoya kadar taşıdı ve sarı mayoyu ele geçirmiş oldu Bradley Wiggins böylece. 7. etabı Chris Froome almıştı. 8 Thibaut Pinot, 9 Bradley Wiggins. Turun ilk bireysel zamana karşı etabı oldu. Onu Bradley Wiggins aldı. 10. etap Thomas Voeckler, 11 Pierre Roland, 12 David Miller, 13 André Greipel, 14 Luis Leon Sanchez, 15 Pierrick Fédrigo, 16 Thomas Voeckler, 17 Alejandro Valverde, 18 Mark Cavendish, 19 Bradley Wiggins. Yine son bireysel zamana karşı etabı ve klasik olarak 20. ve son etap Şanzelize'de koşulan ve toplu sprint finish ile bitmesi muhtemel olan etabın galibi de Mark Cavendish oldu. Böylece isimleri verdik. Tabii yani artık herhalde değerlendirmeye başlayabiliriz. Çok fazla hani sınırlandırmaya gerek yok. Çok kaba tabirli hani Sky'ın dominasyonu olduğunu çok rahat görüyoruz. Hem yani etapları kazananların ismini duyduğumuz ya da saydığımız zaman, hem de zaten sarı mayo, hatta sarı mayoyu bırakalım, yani genel klasman 1-2 dublesi yapması gibi unsurları
Evet.
düşünürsek direkt olarak Sky'ın dominasyonu çok bariz. Zaten Cavendish 3 etap aldı. 2 tane Bradley Wiggins'in zamana karşı etap galibiyeti var. Bir tane de işte Chris Froome'un daha ilk zirve finişin olan etabı, yani 7. etabı almıştı. Toplam 6 etap galibiyeti aldı Sky. Hani birçok takım zaten etap galibiyeti bile alamadan turdan dönmüş oldu. Bu bile tek başına çok önemli bir kriter.
Bir de genelde mesela takımlarda ya sprinte oynarlar ya da genel klasman oynarlar. Yani ama takımınızda işte Cavendish gibi yetenekli bir sprinter varsa ve aynı zamanda da iyi bir kuvvetli bir tırmanış domestikleriniz ve tırmanışçınız varsa ikisini birden oynayabiliyormuşsunuz. Bunu da Sky'da gördük. Yani hem genel klasman aldılar hem de sprint etaplarında Cavendish'le zaferler kazandılar. Bu da gerçekten enteresan bir durumdu.
Aslında aynısı biraz da Liquigas için de var. Peter Sagan'ın da çok
Var.
yine patlayıcılığı olduğu için ve hani o da kendi başına bir işler başarabiliyor. Ve tabii
Evet.
yine diğer tarafta da tabii Nibali'yi desteklediler. O da aslında başarmış oldu böylece.
Tabii yani sonuçta yeşil maya küçümsenecek bir başarı değil ki ilk Fransa turunda yeşil maya kazanması da gerçekten yani çok büyük bir başarı ve şu anda hani henüz 22 yaşındaki birisinden bahsediyoruz. Daha bebeklik çağında denebilecek yaşta birisinden bahsediyoruz. Yani ilerisi için korkunç şeyler vaat ediyor. Umarım yani bu şekilde devam eder. Umarım herhangi bir doping olsun vesaire olsun bir şey bulaşmaz. Bulaşacağını
Aynen.
pek sanmıyorum ama Hani
İhtiyacı yok şu
kumarın,
aşamada
evet
tabii zaten.
yani zaten insanüstü performanslar sergiliyor. Aslında biz dördüncü hafta sonunda yaptığımız, dördüncü etap sonunda yaptığımız programda ne konuştuysak onlar oluyor. Oldu bitti yani. Sarı maya Brad Wiggins en büyük favori diyorduk. Yeşil maya için Sagan diyorduk. Yani Sagan Show diyorduk. Aynen devam etti. Dolayısıyla böyle ilginç bir Fransa turu oldu. Yani bazı açılardan güzeldi. Bazı açılardan biraz sıkıcı gelmiş olabilir. Değişik bir tur izlediğimiz kesin ama. Yani Sky'ın kesin dominasyonu. İşte ona birazcık kafa tutmaya çalışan Leaky Gas çok başarılı olamadı. Sadece yeşil maya konusunda Sagan çok rahat bir şekilde aldı. Yani yaşından beklenmeyecek rahatlıkla aldı. Bu arada mesela kazalardan da uzak durmayı başardı ki o da enteresan bir şey. Yani tecrübesiz yarışçılar genellikle bu şekilde kaybeder mayayı. Ama Sagan
Ama tam orada da ben şöyle bir bilgi vereyim. Çok çok ilginç bir bilgi aslında. Bu Likigas yine bağlamında olacak bu. Bu yine sanırım yanlış hatırlamıyorsam Irish Peloton ismiyle Twitter'da yazan bir İrlandalı Killian Kelly diye bir arkadaş var. Hani çok böyle özellikle bisiklet tarihiyle ilgili çok güzel anekdotları oluyordu. Onun hem kendi sitesinden birkaç blog yazısı olarak paylaşıyor hem de Twitter'da zaman zaman görüyorum. Aynı zamanda bu VeloCast podcast'inde de ayrı bir bölüm açmışlardı. This Week in Cycling History diye. Arada podcast'te de birkaç bölüm çekmişlerdi onunla beraber. Yanılmıyorsam onun bir bilgisiydi. Bu turla beraber yani 2002-2012 turuyla beraber yanılmıyorsam 11'de sayı. Liquigas 11 büyük turu üst üste.
Tam onu söylemek üzereydim.
Aynen.
Yani sayıyı kesin veremeyecektim ama benim izlediğim,
11.
hatırladığım bütün turlarda Liquigas firesiz bitiriyor. Yani
O
demek ki
11'miş tam
evet
rakam.
tam 11 turdur firesiz bitiriyorlar. Bu aslında büyük bir başarı. Yani demek ki birbirlerini korumayı ve toplu halde sürmeyi çok iyi beceriyorlar. Yani takım olarak kendilerini çok iyi koruyorlar. Ki
Evet yani
son
çok
2-3
imkansız
Fransa
bir şey ya
turunun
neredeyse.
kazalar turu olarak geçtiğini düşünürsek yani geçen yılki de öyleydi, bu yılki de öyle. Çok aşırı derecede fazla kaza oldu. Bu turları firesiz bitirmeyi başarabilmek gerçekten bir başarı yani hakikaten. Ben de bu dikkatimi çekmişti. Tam sayı işte dediğim gibi veremeyecektim. Demek ki onu da tutmuş. 11 turdur Liquigas firesiz tur bitiriyor.
Evet hani şöyle onun da şöyle bilgiyle kıyaslayalım hani tam olarak nasıl bir büyük zorluk olduğunu anlaşılsın. Hani şimdi mesela Vuelta'da alırlarsa 12 olacak. Toplam yani 4 sene üst üste hiçbir büyük turda hiçbir yani bütün adamları finish'e gelmiş
Evet,
olacak yani.
evet.
Onu da şöyle kıyaslıyorlar. Mesela Liquigas haricinde bunu yapan hiçbir takım yok şu ana kadar yani bisiklet tarihinde yok. Yani şu an 11-12 sayılarını bırakın. Yanılmıyorsam 3 yani bir sene 3 tur bu yani 3 büyük tur üst üste bile tam takım bitiren hiçbir takım yokmuş sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bu bilgi
Doğrudur.
böyleydi.
Doğrudur.
Hani çünkü yani illa mesela Sky dedik çok süper dominasyon var, çok güçlü adamlar var ama
Onlar bile
bile
kaybetti, evet.
hani kaybedebiliyorlar. Çok rahat bir şekilde görüyoruz. Zaten bazı takımlar 4 kişiyle falan bitirebiliyor. Yani sadece bir turdan konuşuyoruz. Hani bu Giro
Evet.
hani tur ve Vuelta olarak düşünelim 3 büyük turu. Hem farklı yani çünkü şöyle düşünelim. Farklı farklı bisikletçilerle gidiyorsunuz. Hepsinin tecrübesi, hepsinin yetenekleri ve kapasiteleri ayrı. Hepsinin hedefleri, takım hedefleri ayrı. Bütün bunlara rağmen Liquigas bir şekilde yani tam kadro finişe gelmeyi başarıyor. Çok ilginç bir başarı gerçekten.
Evet.
Bunu
Bunu
da böyle söylemiş olduk. Heh, var mı abi söyleyeceğim bir şey?
yok yok çok
Heh.
enteresan bir şeye değmiş olduk. Hoşuma gitti. Yani bu istatistik bilgi gerçekten hani şey bir bilgi. Nasıl diyeyim? Yani ilginç ve önemli bir bilgi.
Çok güzel, çok güzel
Evet.
bir bilgi. Evet, şimdi mesela ha şöyle diyelim, yani burada yine sana da topu atmış olacağım birazdan. Hani
Tabii.
genelde hep tabii şöyle, yani mesela benim hep Twitter'da vesaire de yani bloglarda gördüğüm izleyici açısından genelde sıkıcı olma ihtimali yüksek ya da sıkıcı olarak çoğu zaman geçmiş ama hani mesela bir takımın yönetimi ve dominasyonun açısından hani planların nasıl birebir uygulandığını görmek açısından da mükemmeliyetçilik insanların hem açısından düşünürsek de çok olumlu bir tur olmuş oldu.
Evet.
Tabii biz
Artı
bunu daha çok
şöyle
hani
bir
izleyici olarak
hani
değerlendiriyoruz. O da çok hani mesela benim adıma söyleyecek olursak
evet.
atakların sınırlı olmasından dolayı genel olarak tabii çok hani bir ağzımız açık izlediğimiz çok fazla etap olmadı. Ama
Çünkü atak yapmaya dermanı olmadı
aynen.
kimsenin. Yani bütün önemli isimler formsuz geldi. Takımlar zaten güçsüz gelen takımlar bir de kazalar sonucu önemli elemanlarını kaybettiler ya da zaman olarak çok geriye düştüler ki ondan sonra atak yapmanın anlamı kalmadı vesaire. İşte o yüzden hani çok fazla atak izleyemedi. Buna hem Sky izin vermedi hem diğer takımların gücü yetmedi diye gözüyle bakabiliriz. Biraz işte az önce bahsettiğimiz Liquigas direnmeye çalıştı. İşte Nibali daha sonra Basso ona destek çıkarak birkaç etapta ciddi zorladılar pelotonu ama pelotonu yıprattılar. Yine Sky kalesine, Sky zırhına bir çizik bile atamadılar. Diğer önemli isimleri silkelemeyi başardılar ama Sky'a dokunamadılar. Şöyle ufak bilgi de ben vereyim. Bunu da bir yerde okumadım ama belki de benden önce birileri yazmıştır. O yüzden hani çok iddialı konuşamayacağım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ilk prolog etabında Wiggins 7 saniyeyle Cancellara geçilmeyip birinci olsaydı, yani ikinci yerine birinci olsaydı ve sarı maya kazansaydı, tarihte ilk etaptan son etaba dek sarı maya taşımayı başaran dördüncü kişi olacaktı. Gerçi bu biraz boş konuşma olabilir. Hani sonuçta olamadı ama çok yaklaştı. Yani buna bu kadar yaklaşabilen bir kişi ben son yıllarda hatırlamıyorum. Diğer üç isim kimdi? Onları hemen kısaca sayayım. 1924 yılında Ottavio Bottecchia, 1928'de Nicola Frans ve 1935 yılında da Romain Maes. Ottavio Bottecchia İtalyan, Nicola Frans Fransız ve Fransız diye hatırlıyorum ama Belçikalı da olabilir. Onu bir kontrol edeyim. Muhtemelen Fransız olması lazım. Romain Maes de Belçikalı. Bu üçü şimdiye kadar Fransa turunda ilk etaptan son etaba dek sarı maya taşımayı başarmıştı. Bunu başaran dördüncü kişi olmaya çok yaklaştı bildiğiniz. Böyle
Yani
bir
hem
bilgi var.
dördüncü kişiye hem de son 70-80 yıldaki ilk kişi
Tabii
olmuş
yani
olacak. Tabii. Daha
1935'ten
büyük bir
beri yani aslında bisiklet değerlendirilirken genelde post var.
şey.
Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası olarak değerlendirilir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesi biraz daha böyle kaotik bir ortam. Yani hem kurallar çok net değil, her yarıştan yarışa değişiyor. İşte kişiler arasında yani farklar var. Bir takım sebeplerden dolayı asıl savaş sonrası yılları daha ciddi bisikletçilik yıllar olarak değerlendirilir. Savaş sonrasında da bunu başaran ilk kişi olacaktı. Bu
Yani
arada
hakikaten
az önce ben Fransız'ın Belçikalı mı derken Lüksemburglu Nikola Frans. Onu da söyleyeyim. Evet, öyle düzeltme yapayım. Yani bu üçü dışında başarı olmamıştı. Dördüncü olmaya çok yaklaştı.
burada tabii Sky'ın yani bir de şöyle bir şey var. Oradan hani şöyle konuyu bağlayacağım ben herhalde buradan. Yani mesela diyoruz işte Richie Porte, işte Michael Rogers, işte tabii Chris Froome, tabii sonrasında tabii ki Bradley Wiggins. Hatta Knees, yani Bosnag'ın hepsini bile sayabiliriz. Hani en azından şu tam olarak tırmanış domestiklerini olarak düşünürsek, yani Rogers, Port ve Froome olarak düşünürsek, bu üçlü süper neredeyse hepsi ayrı ayrı bir süper domestik performans sergiledi zaten.
Yani Froome'u bıraksanız turu kazanacaktı o derece.
Kazanacak. Yani ben zaten en çok içerlediğim
Evet.
konu.
Gerçi Froome bir etapta biraz kazandığı sempatiyi geri boşalttı. Hani şu öne
Son
geçip de evet
haftaki evet.
Wiggins'e gel gel yaptığı etapta. Hani biraz tamam anladık iyisin ama bu kadar da takım lideri ezilmez şeklinde yorumlar oldu ki ben de o yorumlara katıldım biraz. Yaz Wiggins de zamana karşılarda aşırı üstündü. Yani
Tabii.
korkunçtu. Karşı konulamaz bir şeydi. Yani sırf zaman iki zamana karşı etabıyla zaten yeterli oldu yani bugünse. Artık kimsenin bir şey yapacak bir şey dermanı kalmadı.
Burada ha, şey diyecektim ben. Hani mesela diğer takımların güçsüzdü dedik. Mesela işte diyelim Liquigas ya da işte BMC olsun, ki BMC'nin gerçekten aslında bir de TJ Van Garderen gibi bir çok üstün performans gösteren bir domestiği ya da hatta domestiği olmuş
Aslında
olmuyor
Van Garderen'a
sonuca
değindiğin
bakarsak.
iyi oldu. Van Garderen'da çok güzel, iyi bir performans sergiledi bu turda.
Aynen, o da beklentileri aştı aslında
Evet.
bence kesinlikle. Şurada hani şey diyecektim. Burada hani diğer takımlar zayıf diyoruz. Hani sadece takım liderleri anlamında değil, takımdaki diğer bisikletçiler anlamında da böyle. İşte mesela diğer bir takımlarda bir işte Michael Rogers bile yok. Hani bırakın Chris Froome gibi bir domestiğe sahip olmasının takım
Evet.
liderinin. Yani takım lideri bile zaten Chris Froome kadar olamıyor ki, zaten Chris Froome
Aynen
ikinci
yani
oldu. O bile ayrı konu da.
evet.
Onun yanında işte Richie Porte gibi bir domestiği bile yok yani diğer takımların. Hani bütün bu domestikle performansı da üst üste gelince Sky'ın zaten dominasyonu işte tavana vurmuş oldu. Burada konuyu bağlama şeyim, hani buradan gelerek şöyle diyecektim aslında ben. Mesela işte abi biliyorsun Chris Froome yine aynı şekilde Vuelta'da alacakken geçen sene 2011'de yine takım emirleri, hani Formula'daki gibi takım emirleri devreye girip Wiggins'i çekmeye çalışırken geride kalıp sonrasında takım emirleri tekrar değişti. Ben ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı Kobo
Evet.
birinci olurken. Burada da yine yani bazı etaplarda, özellikle tabii tırmanış finişi olan etaplarda gördük ki hani bıraksalar en azından bir dakika, tabii zamanına göre Wiggins'e fark atabilecek bir
Tabii.
potansiyeli var. Tabii bu yani illa kazanır da turu anlamına gelemez, bilemeyiz onu, yine zamana karşıdaki fark çok büyüktü.
Benim şahsi
Ama
fikrim kazanamazdı. Sırf zamanı karşılar yüzünden.
evet, ben şeyi yani tabii şey görmek lazımdı ya. Hani özellikle bu 1,5 dakika falan lastik patlatınca kaybetmişti ya. O belki olmasa olabilirdi gibi düşünüyorum. Çünkü ne bileyim hani bir etapta
Tabii.
bir buçuk dakika fark atman
Ama
mümkün.
daha tırmanışlı bir tur olsaydı
Evet,
kesin
kesin.
kazanırdı. Evet.
Kesin. Ama hani mesela şimdi böyle oldu ve hani diyorlar işte muhtemelen takımdaki yöneticiler diyor işte tamam Froome sen bu sene böyle yap. Sene işte daha dağlık olacak. 100. yıl olacak Tour de France'ın. O zaman seni lider yapacağız ya da hani öyle düşünebiliriz gibi bir şekilde herhalde ikna ediyorlar. Ya da etmişlerdir diye tahmin ediyorum. Ama hani insanlar diyor ki hani Bradley Wiggins ilk İngiliz şampiyonu oldu. Hani seneye sarı mayoyu korumasın mı? Hani kesin takım bunu koruması için yine onu lider olarak getirecek. Yine benzer bir senaryo olacak gibi söylentiler
Olabilir.
var ki yani İngilizlerin bakış açısını düşününce bana gayet olası geliyor. Ama mesela Froome ona rağmen hiç mesela Vuelta sonrası zaten kontratını uzatıyor takımla. Hani
Tabii
başka
yani
takıma
bunları
gitmeyi
bile
düşünmüyorlar.
sonuçta bunları bile bile imzaladı o
Ha,
kontratı. Yani
evet, burada acaba neden olmuştur? Hani niye böyle yapıyor diye düşünecek. Ben mesela aklıma şey geldi. Bu konuda çok fazla bir şey okumadım aslında da. Hani bu teoriye nasıl diyeyim açıklamaya çalışan. Özellikle yine diğer takımdaki bisikletçilerin de performansı düşününce ve hani sürekli zaten hep şeyler bahsediliyordu işte Sky'ın teknolojik gelişmeleri işte ne bileyim Mayo'nun teknolojisinden tutun işte yok işte eski bir yüzme antrenörünü takıma getirip antrenman sistemlerini değiştirmelerin işte ne bileyim takım şefinin hazırladığı yemeklerin vesairesi gibi ben hani çok küçük farklarla hep bu başarı elde ettikleri konuşuluyor bu küçük farkların üst üste çıkmasıyla. Muhtemelen ben de mesela bu şekilde bundan mahrum kalmak istemediğinden dolayı başka takıma gitmiyor ya da gitmek istemiyor diye düşünüyorum mesela. Çünkü mesela bakıyoruz işte Bradley Wiggins tabii zaten bireysel takipten yani pistteki bireysel takipten yol bisikletine geçti. O zaman tabii ki de yine ilk geçtiğimiz yıllarda da iyi bir zamana karşıcıydı ama hiçbir zaman böyle bir dominasyon olmadı. Yani bu seneki dominasyon apayrı. Yine Chris Froome tabii genel olarak zaten çok büyük bir gelişim gösterdi son 1,5 yılda. Ama ondan önce de yine zamana karşılarda çok kötü değildi. Ama yine bu böyle bir performans yoktu. Mesela bakıyorsun turdaki ilk zamana karşı da Cancellara'yı falan geçti yani Froome. Yani Wiggins Froome 1-2 yaptı.
Evet.
Hani acaba bundan dolayı olduğu gibi mi geliyor benim? Hani hem antrenman teknikleri çok üst seviyede ve böylece bisikletçileri çok üst seviyelere taşıyorlar. Hani Wiggins mesela zamana karşı tartışılmaz. İşte Froome bile öyle. Genel olarak da çok ileri götürüyor. İşte diğer domestik performansları da öyle. Bana muhtemelen öyle geliyor. Hani o nedenle çünkü şey de konuşuldu. Acaba başka takımlar bunun kontratındaki parayı verip Sky'dan satın alabilir mi diye. Hani onu vermeye yanaşsalar bile Froome yine belki gitmek istemeyebilir sırf bundan dolayı.
Yani evet olabilir. Gerçi şu andan itibaren Froome'a o parayı verecek takım çoğalmıştı. Yani hani İspanya turunda gene de bir derece kafalarda soru işareti oluyor çünkü sonuçta çok ciddi rakiplere karşı yarışmadı. Yani en azından Fransa turu kadar ciddi bir rakiplere karşı yarışmamıştı. Yalnız bu Fransa turunda resmen Froome show izledik. Yani değerini ikiye katladı diyebiliriz. Bu arada
Kesin.
şöyle enteresan bir bilgi daha vereyim. Aslında Froome İspanya turunu en iyi zamanda bitirdi de bu
Evet.
aralardaki bonuslar falan yüzünden Kobo'ya o şekilde geçilmişti. Yoksa hani eğer etap sonu bonusları ve aradaki tırmanışlarda kazanan bonuslar olmasaydı Froome İspanya turunu kazananı olacaktı. Öyle de enteresan bir durum var. Hani o da çok
İşte
tartışıldı. Yani normalde işin doğası gereği en çabuk bitirenin kazanması gerekirken bu zaman bonusları yüzünden en çabuk bitiren kazanamıyor gibisinden hani zaman bonuslarına bir eleştiri getirildi İspanya turundan sonra ve Fransa turunda da zaten zaman bonusları uygulanmıyor.
evet. Giro'da da aslında var. O da değişik. Yani yarım uyguluyorlar onlar da. Zirve finişlerinde yok ama düz etaplarda veriyorlar. O da
Evet,
mesela
o
farklı bir
şu
uygulama.
işte tek sebebi genel klasmanını etkilemesi.
Evet.
Başka mantığı yok yani.
Peki sen ne diyorsun abi bu mesela bonifikasyon konusunda genel olarak? Yani nasıl
Ya
olması lazım sence?
eskiden bonifikasyonu ben savunurdum çünkü bonifikasyon olunca etap kazanmaya çalışıyordu takım
Evet.
liderleri. Ama işte böyle İspanya turundaki gibi enteresan durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani sonuçta bir turun kazananı o turu en çabuk bitirendir olması gerekir. ama olmayabiliyor bonuslar yüzünden. Hani bilmiyorum, bu çok tartışılabilecek bir konu. Net fikrim aslında benim sonuçta bonuslar olsa bile genel klasmanı etkilememesi gerektiği
Yani sen
şeklinde.
daha çok Ciro'daki uygulama gibi belki olabilir bir nevi.
Belki de
Mesela.
evet.
Bana da mesela genel olarak olsa fena olmaz gibi geliyor. Tabii işte bu İspanya turundaki durum ortaya çıkabiliyor ama yani bu mesela orada da Kobo'nun yaptığı atakların hakkını vermiş oluyorsun bu şekilde. Ki mesela herhangi bir turun da daha mesela sıkıcı geçmesini ya da ataklarındaki çekinikliği bir şekilde atmalarını sağlayacak bir unsur gibi geliyor bana da genel olarak. Özellikle yani bu hem genel klasman yani tırmanıştaki etaplarda öyle hem de ilk genel bunların savunanların tezi de şöyle oluyor. Mesela işte bu sene yine Cancellara aldı ilk etapta prologda bir hafta boyunca sırmayı onundu ki sadece 7 saniye fark vardı aslında ikinciyle. Ama hep yani toplu finish oldu ya da tabii önde bitirmeyi başardı mesela birinci etapta falan. Ama bu düzende şey olmuyor yani hiçbir zaman sprinterlerin sarı mayoya şansı olmuyor. Ya da birinci hafta çok maraton geçiyor hep aynı kişi de sarı mayoya kalıyor gibi bir söylenti var. Mesela işte bunu savunanlar yine hep şey diyorlar. İşte Mark Cavendish işte Fransa bisiklet turunda işte 21 yani 20, hatta 23 22 oldu.
Etap
Etap
kazandı
kazanmış
ama
pardon 23
sarmayı,
oldu. Ama hiç sarı mayoya
evet,
giymedi. Yani bir
sarmayı
gün bile
hiç giymedi.
giyemeyecek mi gibi. Hani en
Doğru,
azından ilk sprint
evet.
finishlerinde bonifikasyon verilirse o zaman giyme şansı olabilir gibi bir tez var. O da tabii aslında düzgün yani güzel bir nokta gibi geliyor. Yani bence olsa iyi olur sanki ya. Ama pek Christian Prudhomme bunu hep, her sene soruyorlar turda. Sanırım bu sene sormuşlardı. Yine pek sıcak bakmıyor anladığım kadarıyla.
Evet, Frank zaten 2009'da mı 2008'de kaldırmıştı, evet. 2008'den beri Fransa turunda bonifikasyonlar kaldırıldı. Yani işte dediğim gibi tartışmalı konu. Yani çeşitli görüşler var. Sen de haklısın. Hatta ben de aslında normalde zaman bonusları olan etaplardan daha çok zevk alırım. Çünkü yani kazanmaya oynuyor o zaman yarışçılar. Eğer ki hele böyle zamanlar birbirine yakınsa ve oradan kazanılacak zaman bonifikasyonların bir genel klasmanda önemi varsa çok zevkli etaplar ortaya çıkabiliyor. Yani böyle enteresan bir durum.
Bunları da o zaman değindik. Şimdi başka, ha şöyle mesela genel klasmanda işte Fabian Cancellara ilk hafta aldı mesela sarı mayoyu. Sonra Bradley Wiggins'e geçti 7. etapta ve finish'e kadar Bradley Wiggins sarı mayoda gitti. Yani sarı mayo sadece 2 kişi giyebildi.
Evet.
Yeşil mayo da yine aynı şekilde. Yine Cancellara tabii prologu kazanınca yeşil mayoyu da sırtına geçirmiş oldu. Ama hiç kendisi zaten giymedi çünkü zaten sarı mayo vardı. 2 etap sonra da Peter Sagan'a geçti o birinci etabı kazanmasıyla beraber. Ve ondan sonra birinci etaptan sonra da finişe kadar Sagan yeşil mayoyu taşıyarak geldi. Hani bu da mesela çok fazla bir mayo rekabetinde oldukça düşük seviyede kaldığını gösteriyor aslında.
Aslında yeşil mayo için biraz saldırdılar ama Sagan yani sanki yıllardır turda yarışıyormuşçasına hep çok başarıyla savundu mayosunu. Yani ara sprint kapılarında ön sıralarda geçti. Normal sprint etaplarında da çok gerilerde kalmadı. Hep grupla bitirdi. Hatta ikinci bitirdi falan böyle. Şey bu hatta bir etapta neredeyse şey düşürüyordu onu. Bu eskiden Cavendish'in domestiği olan kişi ismi neydi? Şimdi hatırlamadım dedim. Şu an Rabobank'ta. Enteresan. Bugünlerde hafızam biraz zor çalışıyor. İşlerden dolayı çok yoğunum ve kafam çok şey yapmıyor. Neyse, o etapta mesela az kalsın düşeceklerdi birlikte. Yani önünü kapattı. Goss önünü kapattı şeyin. Sagan'ın. Ama Sagan bir şekilde bu bisiklet hakimiyetini konuşturup düşmemeye başardı.
Ya zaten evet dediğin gibi baştan bir denediler. Özellikle Ghost denedi bunu daha çok herhalde. Daha, mesela Greipel de hep şey diyordu. Ben yeşil mayo istemiyorum. Etap galibiyeti istiyorum ki zaten o mesela çoğu zaman Greipel'i ara sprint kapısında sprinte girerken görmedik. Yani gene direkt olarak etap sonunu bekliyordu.
Evet.
Cavendish zaten girdi aslında baştaki etaplarda ama baktı tabii o da çok şey değil. Zaten takım da onu bir şekilde tren oluşturmuyor. O da çok fazla zaten şey yapmak istemedi. Devam ettirmedi. İşte Ghost'la bir herhalde ikinci haftanın sonuna kadar falan bir devam ettiler. Ondan sonra işte bu dediğin pozisyonda herhalde Ghost'un bir sıra gerilettiler bu Sagan'ın yolunu kestiğinden dolayı. Hatta ondan sonra da 30 puan düşürdüler. bir ceza verdiler. Yeşil mayo klasmanı için yani puan olarak 30 puanlık bir ceza verdiler. Zaten gerideydi. Herhalde 25-30 puan kadar. Bir 30 puan daha ceza verince zaten Gos'un da hiçbir şansı kalmadı. Onlar da böylece bırakmış oldu. Böyle de zaten Sagan aldı yani direkt yeşil mayoyu. Böyle değindik. Şimdi o zaman şey yapalım abi. Kısa kısa ben şimdi buraya
Bu
isimleri birkaç
arada
isim
Ghost Renshaw diyecektim. Mark Renshaw.
Renşo evet.
Evet,
Tamam.
cevabı olan Renshaw.
Renşo.
İsimler konusunda bugünlerde biraz yani hafızam yavaş çalışıyor diyeyim. Mark Renshaw da az kalsın hatırlıyorsan arkadan hatta Sagan'ın biraz argo kelimeleri olmuştu, sarf etmişti. Öyle. Sonuçta yani büyük bir yıldız adayı. Hatta yıldız adayı olmaya geçti, yıldız oldu artık. Yani sonuçta Fransa Turu'nda
Tabii
yeşil
canım.
mayo kazanan birisi yıldızdır. Gerçekten izlemesi heyecan verici bir yarışçı.
Özellikle yeni 7. etapta yaptığı şeyi ön tekerleği havada yol bisikletiyle yaptığı şovu da
Evet,
paylaşmıştım ben
evet.
zaten. Hani hiç onda mesela benzerini ben görmemiştim. Yani çok da böyle şeyleri, artistik şeyleri çok inceleyen videoları çok izlemiş olduğum yok ama hani hem yol bisikletiyle hem ayağı yani ön tekeri havada ve iki elini bırakarak bir şov yaptı. Gerçekten inanılmaz hakikaten.
Evet,
Şimdi
bisiklete hakimiyeti
o
çekti.
zaman şöyle yapalım. Abi ben sana birkaç tane isim var. Yine böyle çok şimdi nasıl değerlendireceğiz tam olarak bilemedim. Şöyle isim isim ya da takım takım birkaç bir sıradan onları bir sayalım. Teker teker olmadı. Hepsine birkaç cümle söyleyerek bir değerlendirmiş olalım. Hatta istersen şöyle başlayalım. Range of dedin mesela demin sen. O Range of'u mesela bu turda ve genel olarak bu sene nasıl buluyorsun? Onu bir konuşalım
Tabii
olmazsa.
ki kötü buluyorum. Yani Cavendish'in gölgesinden sıyrılınca hani çok umut vadediyorduk. Yani umut veren bir bisikletçiydi. Yani genelde şöyle denirdi. Renshaw olmasa Cavendish olamaz gibi söylem vardı. İşte çünkü son metrelere kadar Renshaw çok başarılı bir şekilde Cavendish'i taşıyordu. Hatta kendisi neredeyse etap kazanacakken bırakıp Cavendish alıyordu. Ama bu sene öyle olmadığını gördük. Cavendish resmen ekmeğini taştan çıkarıyor. Çok gerilerden gelip tek başına etap kazanıyor. Yani tek başına derken hiçbir takım arkadaşı onu çekmeden, tren oluşmadan falan böyle gelip bir şekilde etapları kazanıyor. Yani Renshaw onun karşısında hiçbir yarışta varlık gösteremedi. Yani Cavendish istisnasız hepsinde üstün geldi ve yani şu anda dünyanın en iyi sprinteri ve belki de bütün zamanların en iyilerinden biri. Gerçekten öyle. Çünkü bu sene
Kesinlikle.
yardımsız neler yapabildiğini gördük Cavendish'in. Yani Renshaw'dan bahsederken aslında Cavendish'ten de bahsetmiş olduk. Çünkü bu ikisi zaten hiçbir zaman birbirine ayrılamazdı geçmişte de. Ama hani Cavendish Renshaw'suz da yapabiliyormuş. Bunu gördük. Renshaw hatta Cavendish'siz yapamıyormuş mu artık? Öyle mi demek lazım bilmiyorum. Hani onu çekmediği zaman garip bir şekilde kendisi için etap kazanamıyor. Ama sonuçta Cavendish bu sene düştüğünü ispatladı diyebilirim. Yani çünkü genelde Cavendish'e getiren eleştiri şuydu. Ya duruyor duruyor. Son metrelere kadar zaten takım onu taşıyor. Ondan sonra da hani etabı alıyor. Ne olacak ki? Ne var bunda falan deniyordu. Öyle olmadığını gösterdi. Yani bu ekmeğini taştan çıkarıyor şu anda. Savaşıyor. Başkalarının yardımı olmadan yani takımın yardımı olmadan etap kazanıyor. Ve üst üste dördüncü Şanzelize etabını bu yıl kazandı. Gerçi Şanzelize etabını kazanırken Sagan'ın nereden geldiğine dikkat ettin mi? O son metreleri
O
izlemişsindir.
şey oldu sanırım. Greipel birdenbire
Greipel'in
niyeyse
evet
sprinti kesiyor.
Greipel birden sprinti bıraktı. Sagan onun arkasında kalınca çok fark açıldı ama Sagan öyle bir geldi ki hani Cavendish'e yakın çıkabilseymiş alacakmış etabı.
Kesin alacak. Çünkü zaten o sprint şey treni de hiç iyi oluşamadı. Wiggins çekti sonra işte Boston hiç çekemedi zaten doğru düzgün.
Evet.
Ondan sonra Cavendish çok uzun 300 metrelik falan bir sprint attı zaten
Wiggins
orada.
nasıl çekti ama? İnanılmazdı. Sarı Mayo'nun öyle son etapta yani o derece aktif bir pozisyon içinde olması hiç gördüğünüz bir şey değildi. O da
Aynen.
aslında turun güzel anlarından biriydi. Ve
Evet.
Sagan orada inanılmaz bir sprint yaptı. Yani ve gerçi sonradan da şeydi, etaptan sonra da Cavendish hızlıydı falan dedi. Hani orada Cavendish'in hakkını teslim etti. Orada o açıdan da ben takdir ettim. Yani burnu büyüklük yapmadı. Hani ben İşte şöyle olsaydı alırdım, böyle olsaydı yapardım demedi. Cavendish'in hakkını teslim etti. Ama gerçekten de başarılı bir sprint attı orada. Greipel orada neden bıraktı anlı yani sprint yeni başlamıştı. Hiç Greipel zorlamadan pat diye bıraktı. Enteresandı. Demek ki güçsüzdü ya da işte yorgundu.
Evet.
Öyle
Peki
bir.
şey, zaten sonra turda mesela şöyle oldu. Tabii yine Cavendish ile ilgili röportajlar işte ya da Brailsford'a da mesela sordular. İşte mesela Cavendish genel olarak hani şöyle diyor. Tabii ben mesela Sky'ı imza atarken daha fazla bana destek verileceğini genel olarak düşünüyordum gibi bir cümle kullanmış. Ki zaten hani muhtemelen yani Fransa turunda
O
sarılmaya
zaten
odaklı
çok
olacağını
söyleniyor.
biliyordu.
Evet, o çok söyleniyor.
Evet.
Yani Kevin için Sky'da pek mutlu olmadığı falan gibi dedikodular var.
Sen de ne olacak mesela, seni yine Sky'da kalır mı yoksa başka bir takımda görür müyüz?
Yani bir şey diyemem. Şu transfer sezonu bir gelsin bakalım. Ama Kevin dışı alacak kişinin ciddi kesenin ağzını açması lazım. Hani
Kesin
hangi
canım.
takım bunun altına girer tam bilemiyorum.
Yani
Yani
muhtemelen şöyle olur. Yani yine takım liderini o yapacak. Yani sprint odaklı bir takım kurup hiç genel klasmanı falan düşünmeyen bir takım olursa
tabii.
belki öyle olabilir.
Yani Kevin Dish ancak öyle takımda mutlu olabilir zaten. Yani
Aynen.
çünkü bugüne kadar hep genel klasmanda iddiası olmayan takımlarda yarışmaya alışmış ve bütün takımın ona çalışmasına alışmış bir isim. Gerçi bu sene takımsız da neler yapabildiğini gördük ama hani
Ama yetmiyor.
neden daha rahat kazanmak varken uğraşsın? Artı bu yıl çok kaza yaptı dikkat edersen. Çünkü onu takım
Evet.
koruyamıyor. Korumuyor daha doğrusu. Sarımaya koruduğu için. Bu, yani sürekli yerlerde gördük Kevin Dish'i bu sene. İtalya turunda olsun, Fransa turunda olsun. O da tabii canını sıkıyordur. Yani onu koruyan,
Kesin.
tamamen onun etrafında şekillenmiş bir takımdan böyle bir takıma gelmek, yani onunla hiç ilgilenilmeyen bir takıma ilgilenmen derken kastım şu işte, hani Saramayı korumak sonuçta öncelikli olan, Kevin Dish'i korumak değil. Yani tabii ki sonuçta egosu olan insanlar bunlar bile. Yani Kevin Dish özellikle. Zor geliyordur ona. Dolayısıyla da öyle bir takım bulursa gidecektir ama öyle bir takım kim olabilir? Benim aklıma şey geliyor. Greenwich geliyor.
Evet.
Sprint odaklı zaten.
Zaten halihazırda genel klasman bir
Evet.
düzeni yok, değil mi?
Gerçi bu senenin hayal kırıklıklarından biri de Greenwich'ti. Yani ne genel
Kesin.
klasmanda ne sprintlerde hiçbir şeyde varlık gösterdi. Ya bu sene Fransa turunda birkaç takım sanki
Sıfır.
pikniğe gelmiş gibiydi. Aynen hiçbir şey yapmadılar. Yani Rabobank
Mesela
olsun mesela,
Vakansoley.
Vakansoy, yani ismi bile zar zor aklıma geliyor. Katıldım katılmadım hani neredeyse belli değil böyle. Yani birkaç takım işte Greenwich onlardan biri. Öskatel bu sene hiçbir
Eskader
şey
aynı.
yapamadılar.
Sanchez gidince özellikle
Evet.
ne oldular?
Yani
İşte Cofidis mesela yine çok
Cofidis,
şey olmadı.
yani varlıkları yoklukları belli değildi. Resmen pelotonda kalabalık yaptılar. Başka da hiçbir işe yaramadılar. Yalnız bu hemen tam tersi bir takıma da değmeden olmayacak. Bunu hep unuttuk. Bu konuşmamızda Europcar. Bu yıl da tura renk katan takımdı. Hem etap zaferleriyle hem de Tomahawk'ların Benneklima, yani dağların kralı mayosunu kazanmasıyla bir kez daha tura damga vurdular. 2 yıldır Europcar turda çok büyük işler yapıyor ve ellerinde şu an Pierre Roland gibi korkunç bir yetenek var. Yani genel klasmanda turu kazanmaya oynayabilecek yetenekte. Özellikle tırmanış etapları daha yoğun olursa çünkü zamana karşı biraz zayıf. Yani çok ciddi genel klasman adayı olacak ileride.
Ve yani şey değiller hani, hala Birdle takımı değil mesela, ama bu
Değiller,
halde
evet.
bile
Ama birçok
çok
World
güzel
Tour
bir düzeni var.
takımından çok daha iyi şeyler
Kesinlikle.
yaptılar yani 2 yıldır.
Zaten orada şey diyor, bu Pierre Roland'ın kazandığı etapta, tam şimdi telaffuzunu bilemiyorum takım yöneticisi. Ondan o etaptan bir gün öncesinde şey okumuştum bir tane Twitter'da, bir spor yine bisiklet muhabirinin bir tweet'i vardı. İşte Europcar işte şey direktörüyle konuştum. Yarın Pierre Roland çünkü bir şey zirve finişi olacak 11. etapta. Herkesi yolda dökecek gibi bir cümle söyledi. Öyle diyorsa ben ona inanıyorum diye bir cümle kullanmıştı bir gün öncesinde. Ve sonra Pierre Roland o etabı kazandı. Hani
Evet.
o kadar da bir, yani hem bisikletçisini tanıyor hem de öyle bir sinerji var. Ve zaten mesela şey diyorlar. Daha doğrusu Fokler söylüyor. Hani özellikle bunun mesela geçen seneki başarılar ve daha önceki başarıları da bilindiği için başka takımlar daha fazla kendisine kontrat veriyor, ama hala Fokler mesela Europcar'da kalmak istiyor. Ki mesela takım zorlu durumu düşünce de sanırım geçen sene miydi? Bir kontratında yani aldığı parada indirime kendisi gitmek istemiş. Yine de takımda kalmak için. Çünkü işte takımdaki işte atmosferi işte ya da yöneticilerini çok beğeniyor ve hani o atmosferde çok olumlu buluyormuş. Mesela öyle bir hava var hakikaten Europcar'da.
Yani kolej takımı derler ya böyle hani
Yine.
futbol takımlar için genelde kullanılır bu diyeyim de gerçekten Eurocup'larda o hava var yani o arkadaşlık o nasıl diyeyim işte heyecan her etapta farklı heyecanla koşuyorlar. Hem kendileri heyecan duyuyor hem de seyircileri heyecanlandırıyorlar tabii bu kendi heyecanları sayesinde izlemesi
Sonuçta
gerçekten renkli bir takım.
yani yokuşlarda ya da tırmanışlarda atak yapabilen bir tek onlar vardı neredeyse zaten bir de. Öyle düşünecek olursak aynen hem ufakların işte Benekli Mayo için hem de işte Pierre Roland'ın aldığı etapta yaptığı ataklar bile zaten onlar şey olmaya yetti hakikaten bizim göz zevkimizi okşamaya yetti.
Evet.
Burada sen sevinç ve şey hırs odaklılık derken aklıma tabii şey geldi. FDJ
Evet.
Thibaut Pinot'un aldığı zaferde Marc Madiou'nun arabadan çıkıp
Evet.
Thibaut Pinot'a inanılmaz bir destek verişi aklıma geldi şimdi. Orada hakikaten onlar için de yine çok güzel bir tur oldu. Onlar da yine şey Federico da etabı kazandılar. İki tane etap kazanmış oldular böylece. Ve Thibaut Pinot da hiç beklenmiyordu aslında. O da Pierre Roland gibi diğer bir Fransız genel klasman adayı çıkarırlar böylece.
Tabii bu turda geleceğin yıldız adaylarından biri de o yani kesin. Henüz 22 yaşında. O da çok genç. Öyle.
Yok şey yani bu seneki turun en genci hatta direkt
Değil
olarak.
mi? Evet, doğru, evet.
Sagan yani Sagan da 90'da o da Pinot da 90'da ama
Muhtemelen ay farkı var
Sagan
aralarında, evet.
evet ay farkıyla biraz daha yaşlı yaşlı oluyor yalnız.
Evet.
Biraz daha ilerlemiş ama Pinot en genci ve işte etabı kazandı. Genel klasmanında yanılmıyorsam 10. sırada bitirdi.
Yani ilk
Ki
10 sonuçta runner-up olarak geçer ve önemli bir başarı. Fransa turunda ilk 10.
zaten şey değil hani yani Thibaut Pinot'u genel klasmanda yüksek sıralarda tutalım diye tura başlamadı benim
Uğraşmadılar
bildiğim
tabii,
FDJ.
evet.
Öyle bir amaç yoktu ama öyle bir evrim geçirmiş oldu tur içerisinde. Ki zaten hatta benim okuduğum kadarıyla Pino normalde orijinal kadroda yer almıyormuş turun. Tam adını hatırlayamadım. Şimdi bir bisikletçinin sakatlığı sonrasında Pino'yu almaya karar vermişler kadroya ve ondan sonra işte başlarına gelen şeye bakın inanılmaz hakikaten. Yani daha 90 doğumlu yani 22 yaşında Sagan'ın inanılmaz başarısı olarak söylüyoruz. Hani benzer bir şeydi yine Pino için. Yani turun en genci ama genel klasmanı 10. sırada bitirip etap kazanabiliyor. Hakikaten
Evet.
çok iyi. O da gelecek vaat ediyor.
Yani sonuçta böyle hani tırnak içinde sıkıcı olarak addedilen bir turda bile böyle ayrıntılara derinlemesine daldığınız zaman çok hoş detaylarla karşılaşabiliyoruz. Yani ilgi çekici işte geleceğin yıldızlarını görüyoruz vesaire. Bu açıdan hani bisiklet sporunda böyle bir yönü var.
Hakikaten. Şimdi sıradan devam edelim. Sıradaki aklımda isim Cancellara. Ne diyeceksin abi mesela Cancellara için turdaki performansına göre?
Yani prologu aldı. Daha sonra zamana karşı ciddi bir hezimet. Yani başka bir bisikletçi olsa belki hezimet denemez ama Cancellara söz konusu olunca hezimet kelimesini kullanabiliriz. Yaşadığı Wiggins ve Froome karşısında. Sonuçta kötü bir tur oldu bence onun için. Yani eşinin de doğum yapmasıyla turu bıraktı. Kimileri işte bunu profesyonellik olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Kimisi de işte aile her şeyden önce gelir falan. Bu konulara girmeyeceğim. Ama sonuçta Cancellara için kötü bir tur oldu. Ama sonuçta
Kötü demeyelim
yani
ya.
7 günde
Bence ben
sarmaya
iyi
giydi
iyi ya.
yani. Evet.
Şöyle bir tek o işte ilk yani zamana karşı etapında üç yani 3. sırada kalmış oldu. Tabii yani geçildi. Ama geri kalan sarı mayo falan
Aslında
bir hafta taşıdı
insan
işte
genelde
prolog etabı falan.
son dönemini hatırlar ya. Benimki de biraz öyle oldu. Yoksa
Evet
düşündüğün
sen
zaman
aynı.
ilk etaplarda sonuçta o puncher etaplarında bile yani en ön
Ha işte onu
sıralarda
diyecektim.
başarıyla savaştı. İşte neredeyse Sagan'ın aldığı etabı neredeyse o kazanacaktı vesaire. Çok güzel başladı tur onun için. Hani hem sarmayı taşıdı hem çok iyi bir şekilde taşıdı ve savundu. Sonra zamana karşı etabı biraz kırılma noktası oldu. Bir de Cancellara sonuçta aslında turlara zamana karşılar için gelir. Bir de bir taşıyabildiği kadar sarmayı taşımak için gelir. Yani zamana karşı da çok beklentilerin çok altında kalması diyelim. Hani Cancellara göre. O biraz turu sanki onun için kötü geçmiş gibi benim aklımda da öyle yer etti. Çünkü son durumunu değerlendirince. Bir de hani bugün daha canlı canlı izledim Cancellara'yı. Nedense böyle bugün şey vardı ya olimpiyat VS zamana karşısı vardı. Yine Cancellara kötü bir performans. Kendisi için kötü bir performans sergiledi. Böyle kafamda bir Cancellara kötü imajı yer etti. Oysa ki değil. Haklısın. Tur Cancellara için fena geçmedi. İşte madalyonun iki yüzü. Bazı yönleriyle kötü geçti. Yani kötü geçmesini ise kötü geçti derken şunu kastediyorum.
Sen de evet bayağı standart yüksek tutuyorsun kançeller için. Yani bir tek kötü geçen sadece bireysel zamana
Ama
karşıda üçüncü olması.
yani Kançelilere zamana karşılarda sonuçta
Tabii ki, tabii ki.
dünyanın en önemli ismi idi çok kısa bir süre öncesine kadar ve yani rakipsiz yıllarca geçilemeyecek olarak düşünürken son 2 yıldır biraz böyle o şeyi sarsıldı. Tabii şanssızlıklar da var. Sakatlıklar yaşadı, işte formsuzluğu falan. Sonuçta iyi başlayıp kötü biten bir tur oldu diyebiliriz Kançeliler için. Ama genelde iyiydi tabii. Sonuçta 7 gün Sarımaya taşıdı
Tabii.
ve yani çok kimse hani pek çok iddialı bisikletçinin bile başaramadığı bir şey bu kadar süre Sarımaya taşımak. O
Tabii.
açıdan da önemliydi.
İşte ben sırf bu demin bahsettiğim Sky'ın işte antrenman düzeni ya da teknolojik imkanları derken hep işte buna değinmeye çalışıyorum. Mesela geçen sene biliyoruz işte Cancellara daha kötü bir sene geçirdi işte. Hem zamanla karşılarda Tony Martin'in gerisinde kaldı hem işte tam istediği performans sergileyemedi gibi. Ama bu sene şöyle değildi mesela iyi başladı işte ta Strade Bianchi'den gelen zaferle işte ki köprücük kemiğini kırdı ona rağmen iyi döndü. Tour de Suisse işte falan performansını biliyoruz. İşte Prolog etabını aldı turda. Çok iyi gidiyor ama yine de mesela üçüncü olabildi işte o zamana karşı da işte Bradley Wiggins ve Froome'a geçildi. Hani yani Froome'a bile geçilmesi bence işte burada biraz onu çağrıştırdı bana niyeyse. Tabii mesela Tony Martin de sakat yarışmış oldu biraz. O da yine geride kaldı. 12. falan olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında diğer zamana karşı uzmanların bile hani hep gerilerde kaldı ve hani mesela Froome'dan bile birkaç dakika geride kaldı birçok insan. Birçok bisikletçi. Hani bunlar bana hep şeye çağrıştırdı. İşte bu Sky'ın antrenman düzeni ya da ne bileyim artık kendine sağladıkları bir avantajları ya da diğer bisikletçilerin ya da takımların keşfedemediği bilimsel bir şeyler var muhtemelen ki bu kadar bir fark oluşabiliyor. Yani Cancellara formda bir Cancellara mesela Froome hala geçebiliyor yani zamana karşı. Çok mesela bana ilginç geliyor hakikaten. O yüzden hani sadece Cancellara eski formunda değil mi den ziyade aslında yani Sky çok mu ileride onu da emin olamıyorum mesela.
Muhtemelen Sky çok ileride, evet. Yani düşününce
Bana da öyle
başka bir şey
geliyor
aklıma
biraz.
gelmiyor.
Aynen.
Bir isme daha
Kançela.
değinelim bu arada. O da tabii ki geçen yılın kazananı Kaderimiz.
Evet,
Bu
sırada o var benim
sene
de.
yani ilk başlarda bile çok umut vaat etmiyordu zaten tura başlarken. Çünkü Kriterium Dauphiné'de neredeyse Wiggins'e zamana karşı da tur yiyecekti. 3 dakika gerisine gelen çıkan Wiggins'ten. Tur
2
yiyecekti.
dakika galiba orada.
2 dakikaydı değil mi? Tur yiyecekti derken geçilecekti diye kastediyorum. Sonuçta tur olarak yapılmadı da neredeyse onu geçilecekti. Yani zaten o bile bir şeylerin işaretiydi. Gerçi orada bayağı savaşçıydı. Hani o
Evet.
zamana karşı etabı haricinde gayet savaşçı ve atak bir görünüm çizmişti. Fransa turuna da ilk haftalarda hani bir şeyler bekliyorduk. Hani kendini işte koruyor, atak yapacak falan filan derken o beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Yapamadığı gibi de geride kal yani haftalar günler geçtikçe tırmanış etaplarında geride kalmaya başladı. En son ipini çeken de Basso oldu, yakın arkadaşı. Yani Basso'nun
Domestik
evet Basso bu tura normalde takım lideri olarak her zaman gelir turlara. Ama bu turda Vincenzo Nibali'ye yardımcı olarak gelmişti. Domestik olarak gelmişti. İşte onun Wiggins'i ve Froome'yi hırpalamak için öne gelip tempoyu artırdığı anlarda Wiggins ve Froome dışında herkes hırpalandı. Yani Kaderevans da onlardan biriydi. Çok geride kaldı. O tarafta çok ciddi zamanlar kaybederek bitirdi. Gerçi bir takım sağlık sorunlarından da bahsediyorlar. İşte midesiyle
evet.
alakalı. Yani onun için kötü bir tur oldu ama hani sonuçta elinden geleni yaptı. Takımı da ona çok yardım edemedi açıkçası. Yani onu koruyamadı birçok yerde. Hep tırmanışlarda yalnız kaldı. Gerçi o bizim artık biraz alıştığımız bir durum. Kaderemas yalnız kalır yani.
Ama şey oldu mesela o ilk işte geride kaldığı etapta TJ Fangarder'ını geri çektiler ki gidebilecekti.
Evet
Ama
evet
o
doğru.
bile hatırlarsan şey oluyordu hani sürekli böyle bir bakıyor TJ arada 10 metre fark
Evet.
olmuş kadar geride kalmış. Tekrar
Geride kalmış.
yavaşlıyor. Tekrar gidiyor bir bakıyor yine geride kalmış. Hani orada da artık şey yapamadılar. Zaten bir süre sonra taktiği değiştirmişlerdi. TJ
Evet.
sen git gidebildiğin yere kadar kaderle artık kendi takılacak gibi. Ki doğru bir karar olmuş. Onu da gördüm
Tabii tabii
sonrasında.
doğru bir karar oldu. Yani TJ'yi saymazsak da takım TJ dışında pek bir
Tabii.
varlık gösteremedi.
Onun BMC zaten şey
Gilbert,
diyorlardı.
evet.
Genel olarak yani işte bu muscle man yani kaslı adamları daha çok getirmişler ki hani genel olarak ilk haftadaki o kargaşa işte kazalardan uzak tutmak için tempoyu yüksek bir şekilde önde force edebilmek adına daha çok işte muscle man kaslı denilen işte
Evet.
bisikletçilerden çok yoğun bir kadro kurdular. Onun yanında tırmanış domestikleri pek getirmediler diye zaten söylüyordu ki hakikaten zaten öyleydi.
Evet, tabii onlar da yine Gilbert yılın hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Özellikle puncher etaplarında bile hani daha önce de konuşmuştuk zaten yani hiçbir varlık gösteremedi. Gerçi bir etabı
2012'de galibiyeti yok hala.
yok, yok ve takımın en büyük transferiydi yani Torup Şahol'la birlikte. Yani şu ana kadar tam bir hayal kırıklığı. Hiçbir şey yapamadı. Yani klasiklerde hiçbir şey yapamadı. Tour de France'da tam ona uyan etaplarda bile. Gerçi bir etabı dördüncü bitirdi ama onda da hani bir önceki şeyde de konuşmuştuk. Aa dördüncü bitirmiş falan. Hani etap bittikten sonra listeyi gördüğümüzde ancak anlayabildik. Yani etap içinde hiçbir etkinliği olmadı. Hiçbir ön taraflarda yer alamadı. Onun içinde ve BMC BMC içinde kötü bir yıl olmaya devam ediyor. Yani BNC yine Cad Elements'ın sayesinde biraz da TJ Vanguarderen umut veriyor. Onun dışında şu anda BNC dökülüyor diyebiliriz.
Yani bir tek işte şey oldu. Ciro'da işte şeyle beraber Fini'yle beraber işte pembe mayayı falan alınca birkaç öyle bir başarı göstermiş oldular. Sonra işte Pinotti zamana karşı aldı sanırım. Son zamana karşı falan almıştı ama tabii genel anlamda muhtemelen en büyük bütçeyi yani bisikletçilerin maaşlarına en büyük bütçeyi ayıran muhtemelen BMC. Zaten geçen tur boyunca da çıkmıştı haberlerde. Normalde bisikletçilerin çok direkt maaşlara çok açıklanmıyor ama işte bu yeni transferlerle beraber yani işte Hushovd, Gilbert ve Evans'ın yani üçünün maaşı bir yılda 10 milyon dolar kadar falanmış.
Yani
Yani
işte
bu sırf
neredeyse bir diğer bütün takımların belki Sky
tabii Europcar
hariç
falan muhtemelen o kadar yoktur yani.
yoktur. Bütçesi o kadar yoktur. Euskaltel'in bütçesi mesela tam hatırlayamam ama 4 milyon euro civarı bir şeydi. Yani çok daha düşük şeye göre. Hani bir Gilbert'in ücreti falan neredeyse Euskaltel'in toplam maliyeti oluyor. Yani o bütçeye ve o isimlerin parlaklığına işte düşünsene. Cad Evans diyoruz, Gilbert diyoruz, Torrishov diyoruz. Bu isimlere kıyasla ortada yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok derken işte hani beklenen derecede bir şey yok.
Tabii ki tabii ki.
O açıdan da yine bu yılın hayal kırıklığı olan takımlardan birisi.
Peki sence BMC ne yapması lazım? Özellikle seneye turda mesela. Hala Evans'ı desteklemeli mi yoksa ne bileyim ya Vanguard'ın ya da başka bir şeye yönelmeli mi?
Onu bence gelecek yıldaki formları belirlemeli. Yani sonuçta Kaderimiz
Tabii.
halen daha yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bir kenara öyle pat diye atılabilecek birisi değil.
Yok.
Yani belki Fransa turunu da çok fazla sıra etmeyip işte İtalya'ya da İspanya turuna sokmak.
İşte o yüzden diyecektim hani mesela İtalya'ya gidecekse sonuçta hazırlıklarına biraz erken başlaması lazım yani aşağı yukarı takım yöneticilerine biraz bir karar vermesi gerekiyor en
Evet.
azından bir sene başında o yüzden acaba nasıl yapsa diye.
Ama sonuçta bu iş yardımcısız olmaz. Yani
Tabii.
takım yeterince tırmanışlara destek olacak bir kadro oluşturmalı. Yani mesela Vanguard'ını da göndersiniz tek başına. Sonuçta ne kadar yetenekli olmak ve güçlü olursa olsun pek bir varlık gösteremeyecektir. Hele ki yani ortalıkta Sky gibi bir garip yıldızlar yani uzaydan gelmiş bir takım varken öyle söyleyeyim.
Ki yine ama bir şey görmek lazım ya. Contador vs. Sky. Onu bir görmek lazım
Onu bir
bence ya.
görmek lazım. Belki bu İspanya turunda görebiliriz. Hani Froome'u getirirlerse ki getirirler gibi geliyor bana çünkü.
Durum şey bugün sormuşlar olimpi şey zamana
Öyle
karşı da
mi?
sonra. Evet
Neden?
gelecekmiş.
Tamam o zaman. Çünkü Şilek katılmayacak onu biliyoruz.
Evet.
Yani Şilek katılmayacak. Yani Contador'un rakibi olabilecek bir tek Froome var bilgili ben. Tabii şu da var. Contador hani epeydir izlemiyoruz ve yarışmak başka bir şeye benzemez. Ne kadar iyi antrenman yapıyor
Tabii.
olursanız olun, hani yarış içinde olmak çok başkadır, yarışmak çok başkadır. Yani Contador'un son durumu nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Muhtemelen iyiydi. Hani belli bir seviyenin altına inmeyeceği kesin. Yani sonuçta Contador gibisin. Ama hani bisiklet sporunda bir tık bile düşseniz Yani olay bitmiştir. Hani çok fazla bir o seneniz en azından gider. Yani Contador'da o tıkı kaybetmedi mi onu İspanya turunda göreceğiz. Çünkü yarış koşmamak çok ciddi bir problem. Özellikle pro seviyedeki bisikletçiler için.
Kesinlikle. Şimdi o zaman sıradaki isim Nibali.
Nibali bu yıl yani Sky'a kafa tutan işte tek isimdi genel klasman iddialısı anlamında konuşacak olursak. Ama ne kadar kafa tutabildi? Tabii atakları oldu. Yalnız atakları 100 metreye gidemeden geri getirdiler. Sky özellikle Froome aldı hemen Wiggins'i sırtına götürdü. Nibali'nin ensesini yapıştı. Yani Nibali ben hiçbir zaman açık konuşmak gerekirse bir Contador ya da bir nasıl diyeyim Basso ya da işte Wiggins ayarında göremiyorum bir türlü. Hani o derece bir yıldız olarak gelmiyor bana. Çok iyi bir bisikletçi, çok iyi bir yani aslında takım oyuncusu aynı zamanda. Her ikisini de yapabilen hem takım oyuncusu olabilen hem de lider olabilen birisi. Ama bu yıl biraz yani iyi geçmiş gibi görünüyor da şundan bir türlü kurtulamadı. Nibali atak yapar yakalanır. Yani henüz ben sonuca ulaştırdığı bir atağını hatırlamıyorum. Bu olmadı. Yani
Evet.
sonuçta
Klasiklerde de aynı
evet
şekilde.
Liège-Bastogne-Liège'de de çok ciddi bir fark atmıştı. Bir dakikaya kadar inişte açmıştı farkı. Son anda yakalanıp geçildi. Hani bir Nibali'nin şöyle atak yapıp da işi bitirdiğini göremedik henüz. Ama yani tam olarak ifade edebildi mi söylemek istediğimi bilmiyorum da yıldız bisikletçiler bunu yapar. Yani Contador yapar, işte Basso geçmişte yaptı ya da işte
Şilek mesela geçen
yani evet.
seneydi.
Yani bunu Nibali'de göremiyoruz. Nibali atak yapıyor yakalanıyor, atak yapıyor yakalanıyor. Ha heyecan verici bir bisikletçi, orası ayrı. İyi de bir...
İtalyan olunca sonuçta illa bir
Evet.
atak yapacak.
Ama hani sonuca erdirmek, nihayete erdirmek noktasında çok ciddi sıkıntıları var. Bir şekilde devamını getiremiyor. Yani takımıyla alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım ona elinden gelince destek oldu aslında.
Evet, yok takımla da evet bence de çok değil. Ama şey hakikaten mesela işte Contador, işte Wiggins, işte Froome, İşte Andişlek bile sayabiliriz. Yani bunlar varken mesela turu kazanması çok zor gibi gözüküyor. Mesela bundan sonrası için.
Bana da öyle gözüküyor. Yani çok ihtimal vermiyorum. Yani Fransa turunu ya da herhangi bir turu kazanmasını. Ancak işte kazandığı İspanya turunda olduğu gibi çok ciddi rakipleri olmadan
Hı.
ve en ciddi rakibi de kaza yapmıştı orada Igor Anton. Hani o şekilde bir tur gene denk gelecek de kazanacak. Bana öyle gibi geliyor.
Ki aslında bu seneki tur en öyle olabilecek turlardan biri oldu. İşte hem
Biri
Contador hem Çilek yok hem Evans kötüydü falan.
evet.
Aynı o öyle o şekilde üçüncü olabildi.
Yani işte hatta son etapta artık geride kaldı. Yani son tırmanış etabında
Evet.
baya bir yani yorulmuştu. Şey yani sonuçta bilemiyorum. Çok böyle hani birinci sınıf değil de bir A sınıfı mı desek nasıl desek. Hani AA değil de BA gibi bir yıldız geliyor bana. Yani hiçbir zaman en üst seviyede göremiyorum Nibali'yi.
Yani mesela Giro'yu kazanma ihtimali yüksek olabilir mesela seneye katılsa ama yine tura katılsa çok o kadar değil
Evet.
gibi.
Hatta ben Giro'yu kazanma ihtimali de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ona yine güçlü isimler geliyor.
Ha, çok yani daha çok tırmanış olduğu için mi yoksa
Ha,
yine
yok yok. Nibali öyle çok üst seviye bir tırmanışçı değil.
evet işte o yüzden dedim hani daha Giro'da tırmanış olduğu için o mu kazanamaz hani o yüzden mi öyle düşündüm diye sordum.
Evet. O
Ha,
yüzden.
tamam. Evet, o zaman ne böyle de böyle değindik. Başka yine bayağı biz konuşmuş olduk. Son birkaç kişiye daha diyelim olmazsa ondan sonra bitirelim. Başka kimler var mesela? Vanguard'ına biraz değinmiştik. İstiyorsan biraz daha açalım onu. Normalde tabii Evans'a domestik olarak yani olsun diye geldi. Gide aslında yani genel olarak bir soru işareti vardı. Hani zamana karşı iyi olarak biliniyor. İşte tırmanışlarda da yardım edebilecek kadar yardım edecek ama ne kadar edebilir hani bilemiyoruz gibi bir senaryo vardı aslında onun için. Ama bak gördük ki sadece ilk 7. etaptaki o tırmanışta geride kalmıştı. O zaman bir bayağı soru işareti arttı insanların kafasında. Ama ondan sonra hiç zaman bile kaybetmedi neredeyse. Nibali'nin bile çok gerisinde kalmadı diğer etaplarda. Ve zaten 5. bitirdi genel klasmanı da. Bayağı Süper bir tur hatta onun için.
Evet, yani Van Gardelen, benim de söylediğimiz gibi geleceğin önemli yıldızları arasında olacak gibi görünüyor. Yani mesela ben Van Gardelen'in bir büyük tur kazanması ihtimalini Nibali'den daha fazla görüyorum.
Aynen, değil mi? Bence de. Yani işte hakikaten ben de mesela zamanı karşılarda o kadar beklemiyordum. Hani bakıyorsun yine zaten demişken sen anlatırken ekleyecektim orada unuttum sonrasında. İşte Dauphine'de Wiggins Evans'ı geçecek de geçemedi falan diye. 2 dakika fark vardı. Burada mesela Evans şeyin Van Garderen'ın bir önünde başlamıştı. 3 dakika farklı ama Van Garderen'ın son zamanı karşıda Evans'ı geçti. Hani takım liderini. 3 dakika geriden gelip zamanı karşıda geçip öyle bir bitirmişti etabı. Hakikaten o bile değişik bir psikolojik duygu. Bilmiyorum çok ilginç geldi yani bana.
Evet.
Bundan sonra başka var mı abi senin aklına gelen bir şeyler? Mesela benim aklımda şey var onu konuşabiliriz olmazsa biraz. Frank Schlein durumu.
Ya artık şileklerin bu şeylerin konuşmaktan sıkıldım. Yani sorunlu kardeşler. Özellikle son bir yıldır yok tur bırakırlar. Yok şu olur bu olur. Şimdi Frank Schleck'te doping. Doğrusu yasaklı maddeye rastlandı. Doping yaptı demeyelim de. Kanında yasaklı maddeye rastlandı ve aslında turu bırakmasını gerektirmeyecek bir madde olmasına rağmen takım Frank Schleck'i yarıştan çekti. Daha sonra Frank Schleck kendisi bıraktı galiba zaten.
Yani takım çekti diye açıklandı ama kendisi de zaten hani itiraz etmemiş sanırım.
Evet. Yani ben zaten inecektim modum oldu acaba. Hani eşekten düşmüş ben zaten inecektim gibi. Yani öyle bir şey yaptıysa çok yazık derim. Yani artık bu doping konularını konuşmak gerçekten sıkıcı. Yani bir şekilde bisiklet sporu gerçekten çok zarar görüyor bunlardan. Yani bir de hani 198 yarışçı var. Bir tanesinde mesela sadece Frank Schleck'te madde rastlandı ama yetiyor bütün peloton kirletmeye. İşte bunların da hepsi zaten dopingci falan gibisinden artık. Yani önüne alamıyorsunuz. Bir yani daha hak veriyorsunuz. Yani yeter artık falan diyesi geliyor insana. Yani Frank Schleck şu anda şeyi ispatlamak zorunda. O kanında bulaşan maddenin kaynağını bir şekilde bulup yani şuradan bulaştı deyip bunu da yetkililere yani antidoping ajansına öncelikle kendi federasyonuna ikna etmek zorunda. Yapabilecek mi göreceğiz. Bana ceza alır gibi geliyor. Yani artık gözün yaşına bakmıyor. Kontador'un bile ceza aldığı bir şeyden
Tabii.
bahsediyoruz.
Yani
Bana
muhtemelen çok mesela işte burada biraz süreç bana ilginç geliyor. Çünkü normalde bunu işte belirleniyor UCI bu şey vakayı tespit ediyor. Ondan sonra işte federasyon ülke federasyonuna gönderiyor bunu. Ama ondan sonra işte ülke federasyonu işte kendi bisikletçisine bir ceza vermek zorunda. Ama mesela işte Lüksemburg'a bakıyorsun. İşte ne var elinde? Senin Andy Schleck ve Frank Schleck var.
evet.
Bunların sayesinde bisiklet sporu bir şey olduysa Lüksemburg'da onların sayesinde oluyor. Ama sen diyorsun bunu incele, işte cezasını ver. Yani ne kadar olumlu ya da yani ne kadar tarafsız kalabilir ya da ne kadar hak ettiği cezayı verir. Hakikaten soru işareti. Mesela işte Contador'da gördük İspanya Federasyonu ceza vermedi mesela. Ondan sonra işte UCI bana tekrar itiraz etti. Kasa gitti falan. Ondan sonra
Evet.
ceza oldu. Bana da mesela yine Lüksemburg çok şey yapmayacak gibi geliyor. Hani bir ufak bir ceza verecekler sanırım. Hani baktık çünkü çok kolay bir şey değil. Hani onun sana nasıl bulaştığını açıklamanın mesela Contador denedi şansını yani bir sürü senaryo ortaya sürdü ama elinde bir kanıt olmadığı için kabul
Ya
edilmedi.
orada da şunu dediler hatta. Tamam, senin söylediğin senaryo çok mantıklı
Evet.
ve gerçekten kabul edilebilir bir senaryo ama kesin kanıt göremedik
Evet,
dediler.
mesela hani başka biri daha yese mesela takımdan o mesela onda çıksa falan vesaire o öyle bir şeyler olabilirdi belki ama
Evet.
işte elinde kanıt yok işte Frank Schleck'te biraz benzer bir durum olacak muhtemelen. Hani niye bulaştı birkaç senaryo illa bulacaklar ama hani onu kanıtlayabilmeli bilirler mi çok olası durmuyor en azından şu ana kadar benim gördüğüm. Muhtemelen işte Lüksemburg Federasyonu'nda bir ufak ceza verecek gibi geliyor bana. Ondan sonra tabii görmek lazım. Ya ben de illa hani tabii doping olayını çok hani illa işte kötü yaptı, şöyle yaptı, böyle oldu falan diye değil de hani tura değmiş ki hani böyle bir olay da oldu hani
Evet,
onu da
evet.
üstünden geçmiş olalım diye dedim zaten.
Evet, aynen.
Çok şeye gerek yok başka. Yani süreci anlatmış olalım nasıl olacak diye. Böyle. Başka o zaman bayağı konuştuk ya. Var mı abi senin aklına gelen turla ilgili?
Yani bir de Rapti olayından bahsederiz. Birileri
Evet.
Rapti attı yollara ama neden atıldı, ne oldu? Böyle enteresan bir durumdu. Gerçi sonuçta bir şey etkilemedi. Hani genel klasmanda bir etkisi olmadı. O açıdan da ama epey bir yarışçının lastiği patladı. İki içlerine Katalemas da vardı. Çok böyle enteresan bir durumdu. Yani Fransa turunda yanılmıyorsam birkaç yıl önce de birileri ateş etmişti pelotona. Öyle bir durum.
Ne diyorsun?
Evet.
Bunu
2009 ya da
bilmiyorum.
2010'da. Yani pelotona direkt ateş etmemiş olabilir de üzerlerine yani havaya doğru ateş açılmıştı. Birisi bir yere ateş etmişti. Böyle garip saldırılar olabiliyor. Yani demek ki dünyanın her yerinde böyle enteresanlıklar oluyor.
Ya bu Rapti'ye de şöyle oldu hatta. Mesela kaçış grubu geçti önden. Hiçbirine bir şey olmadı. Ondan yaklaşık 10-15 dakika sonra peloton geldi. Ama özellikle peloton tabii belli tarafından geçenler muhtemelen etkilenmiş. Hani mesela BMC'li bisikletçilerin etkilenmiş çok. Hani muhtemelen onlar hep küme halinde
Onların evet
gidiyordu. Hep
olduğu
beraber
tarafta
etkilendi.
oldu.
Mesela işte Sky yine etkilenmedi mesela. O bile ilginç yani. Hatta şöyle oldu tabii. Tam yokuşun tırmanışın sonuna doğru oldu. Kaderimiz orada çok çaresiz bir durumda kaldı hakikaten mesela. Orada bile BMC'nin durumu çok biraz hüzünlü olduğu belliydi. Yani tekeri patlayınca, arka lastiği patlayınca kenara çekti ve hani bekliyor. Çıkardı lastiğini falan. Yani tekerini çıkardı, bekliyor. Ama yani tabii araba tırmanışta olduğu için çok geride, onu beklemesi lazım. Takım arkadaşlarını da bekliyor. Orada hatta şöyle oldu. TJ Van Garderen de oradaydı ama o durmadı. Yani söyledi de dur, yani haber verildi ama durmadı ya da Evans seslendi ama durmadı gibi bir şeyler söylediler. Onu tam bilmiyorum sonrasında ne oldu. Ama Van Garderen de aynı gruptaydı. O devam etti. Evans durdu ve ondan sonra sıradaki domestikleri beklemeye başladı. Yanılmıyorsam ilk gelen de Marcus Burkhardt'tı. Ve ona da tamam, dur sen işte sen tekerleğini ver falan diye çektiler adamı kenara. Sağ baktılar meğer adamın zaten hem ön hem arka tekerleği onu da patlamış. Ondan sonra ikisindeki domestikleri beklemeye falan başladılar, öyle değiştirebildi falan. Hani öyle bir acayip durum vardı hakikaten. Muhtemelen şey diyorlar orada, yine o Pirenelerdeydi sanırım, bu Bask bölgesine yakın olan yerde. İşte Basklar yarışın daha heyecanlı geçmesi, biraz heyecan gelmesi adına böyle bir şey yaptılar falan diye bir söylentiler vardı ama tabii hiçbir şey çıkmadı yani, kim attı ya da
Ya
tespit
sonuçta
edilme
yüz
açısından.
binlerce insanın seyrettiği
Tabii.
bir spordan bahsediyoruz. Hani futbolda bir de hani deriz ya bir iki tane kendini sahaya bilmem ne attı diye. İşte ona benzer bir olay yaşandı. Hani
Aynen.
yollarda görmek istemediğimiz türden hareketlerdendi. Yani sonuçta çok bir şeyi etkilemedi.
Yani finişte olsa, finişi doğru olsa çok daha farklı olabilirdi
Tabii,
senaryo ama
tabii.
aynen daha hem de inişe başlamadan olduğu için, yani inişte zaman farkları kapanıyor ya da öndeki grubun beklemesi daha kolay olduğu için çok sıkıntı olmadı. Ve zaten Sky'da o kadar rahat öndeki, yani böyle bir avantajı yani zorlamaya da gerek
Evet,
görmediği için
gerek görmediler, beklediler.
yani sıkıntı olmadı. O zaman bitirelim ya herhalde. Bayağı bir değerlendirdik yine işte sarı mayosunu,
Evet,
yeşil mayosunu.
Tour de
Güzel.
France 2012 mevzusunda böylece kapatmış olalım. Ve kapatmadan önce de yine Jodassin'den Şanzelize ile dinleyicilerimize veda edelim.
Ve son olarak ben şey dileyim. Seni yani 2010 turunda ki 100. Tour de France olacak. Çok sürpriz ve çok muhteşem bir parkur olacağı ve işte büyük zirve finişleri ve yani 100. yıla yakışacak bir parkur dizayn edildiği şimdiden konuşuluyor. Tabii bunu Ekim ayında öğreneceğiz. En azından umalım ki biraz daha fazla zirve finişi olsun ve daha keyifli bir tur izleyelim.
Dedikodulara göre final etabı bile zirve finiş olacakmış deniyor ama bilmiyorum bakalım.
Ha, anladım. Yani Paris'te ama yine de bir zirve finişi gibi mi?
Yok
Yoksa
Paris'i değil hatta
ha, Paris'e değil, tamam.
Turmale falan konuşuluyordu ama çok
Oo.
bunlar çok dedikodu aşamasında tabii.
Tabii
Yani
tabii.
bence Paris'e dokunulmamalı bir şekilde orada kalmalı gibi düşünüyorum.
Ben
Yani
şeye razıyım ya. Bir yok, tırmanış zamana karşısı olsa ona bir razıyım gibi şu an.
evet.
Bayağıdır yıldır onu görmedik. Hani bir bayağı keyifli olacak muhtemelen de. O zaman böyle deyip artık kaydımızın sonuna gelelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux